Ayrım 12, sayfa 154. Zıt anlamlısı normal. Kelime gel dedi Piyu alayla. Elinde süpürge kahvaltı masasının altındaki kırıntıları avlayarak. Kibirli, kendini beğenmiş, kaba, küçümser. K ile başlayan bütün bu kelimelerle eş anlamlı dedi Ömer şiir okur gibi. Benim örnek cümlem öteki kız için K ile başlayan daha başka şeyler de söylenebilir. Etobur hayat tarzının bir parçası olduğu için yapay et bile yemediğini söyleyerek böbürlenişini duydunuz mu? Zıt anlamlısını söylüyorum, normal dedi Abet. Benim örnek cümlem şu. Allegra gibi normal bir kız bu zirzopları nereden bulmuş? Hep beraber kıkırdayarak yeni puanlarını eklemek için buzdolabına yöneldiler. Sayı tabelası orada mor dinozor mıknatısının altında duruyordu. Telefon faturalarının, Joe'nun telefonla ısmarlanan menüsünün, indirim kuponlarının, ananas soslu glaze biftek tarifinin, parantez içinde Allegra'nın, çarpık sarhoş bir suratın, parantez içinde Ömer'in sızıp kaldığı zamanlardan birinde çekilmiş bir fotoğraf, alkolün bedeni ve ruhu üzerindeki zararlı etkilerini kanıtlamak için Piyu tarafından çekilmiş. Bir LA Punk grubunun Ömer'in odasında Abed tarafından bulunmuş indirimli albüm kapağının, parantez içinde, üzerinde çıplak polaroid bir fotoğrafını gönderen herkese %15 indirim yapılacağı yazdığı için Abed ortalığı şamataya vermişti. Bir Starbucks kuponunun, parantez içinde Ömer'in, tepeden tırnağa banyo köpüklerine bulanmış Aroz'un şaşkın bir fotoğrafının, patlıcan morunun kalıcı diye adlandırıldığı mor tonlarında bir renk cetvelinin, Hispanikler söyledikleri kadar iyi aşıklar mı başlıklı bir makalenin, parantez içinde herkesin Piyu'ya, Piyu'nun da Allegra'ya ait olduğunu düşündüğü makalenin kökeni belirsizdi yanında. Sayıları kaydederlerken Abed yeni bir esprinin eşiğinde gibiydi ama hemen kendini tuttu. Allegra rengi her zamankinden solgun içeri girmişti. Çocuklar dışarısı acayip soğuk dedi neredeyse bağırarak. Bir elinde küçük bir kutu, öbür elinde bir zarf vardı. Birinciyi Piyu'ya, ikinciyi Abed'e verdi. Sabah haberleri, posta kutunuzu daha sık kontrol etmelisiniz. Piyu kutuyu açtığında mutfağı kuvvetli bir koku kapladı. Sarımsaklı ekmek kokusu kahve kokusunu bir hamlede yutarak Ömer'in keyfini kaçırdı. ''Sen de kakao iç'' dedi Allegra kokuların savaşını fark ederek. ''Evet haklı, şu çamuru içmeyi bırak seni asabileştiriyor'' dedi Abed ya da Piyu. Onu nane çayı ya da sıcak kakao içmeye davet ederek. Ömer Azizlere has bir havayla bu ölümcül günah için kendini affediyormuş gibi gülümsedi. ''Büroya yetişmem lazım, dün için teşekkür etmeye geldim.'' Allegra, Piyu'ya dönmeden önce düşünceli düşünceli, sıska, solgun göğsünde asılı duran İncil'i haçı okşadı. Onlara partiden sonra aklımıza gelen fikri söyledin mi? Piyu, Aroz'un ilgisini kendi üzerine karşı tezgaha, sarımsaklı ekmek dışındaki herhangi bir şeye çekmek için ellerini çırparken boş boş baktı. Yüzündeki bakış, bu fikir her neyse onların değil, Allegra'nın aklına geldiğini ima ediyordu alttan alta ama Ömer'le Abed bu ayrıntıyı fark etmemiş gibi yaptılar. Piyu'yla ben evde bir cadılar bayramı partisi vermenin hepimize iyi geleceğini düşündük, ne dersiniz? Ömer başını kaşıyarak omuzlarını silkti. Ağzı sarımsaklı ekmek dolu olan Abed gırtlağından bir homurtu çıkardı. Güzel. Allegra bu iki hareketi de onaylama şeklinde yorumlayarak teşekkür edercesine gülümsedi. Madem öyle ne kıyafet giyeceğinizi düşünmeye başlayın. Abed hani geçen gün anlatmıştın ya faslılara yürüyen çarşaf denmesini kınayan bir kostüm giymeye ne dersin dedi Ömer birden neşelenerek. Nasıl yani yürüyen yastık mı olayım diye homurdandı Abed. Henüz okumaya başladığı mektuptaki bir cümle gözüne takılmasaydı daha da homurdanacaktı. Gözlerini o satır üzerine sabitleyip kısık bir sesle mırıldandı. Annemden geliyor, beni görmek istiyormuş. Ay yapma, gitmek zorunda mısın diye sordu Allegra. Sanki yürüyen yastık fikri pek hoşuna gitmişti de bu kadar çabuk yürüyüp gitmesine şaşıyordu. Hayır, o gelecekmiş. Abed koyu gözleri endişeyle bulutlanmış vaziyette başını kaldırdı. Geliyor. Ne güzel haber, öyle değil mi dedi birisi yüksek sesle. ''Tabii'' dedi Abed ama yüzü gözle görülür ölçüde buruşmuştu. Mesele nasıl geleceği? Hayatında hiç uçağa binmedi. Amerika hakkında en ufak bir fikri bile yok. ''Olsun gelince öğrenir neden endişeleniyorsun ki?'' dedi Piyu. Aynı anda hem arkadaşını teskin etmeye hem köpeğini kontrol etmeye hem de sarımsaklı ekmek yemeye çalışıp her birinde başarısız olarak. Ama Abed artık onu işitmiyordu, konuşmuyordu, nefes almıyordu. Gamzesiyle birlikte çenesini yukarı kaldırarak düşmana esir düştüğü halde gururunu yitirmemiş bir asker gibi başı dik, uygun adım yürümeye başladı. Sonra yürümeyi bırakıp koşuya geçti. Gene burnu akmaya başlamıştı. Ömer onun nereye gittiğinin ve bunun olası sonuçlarının farkına varamadan Abed çoktan yukarı çıkıp dosdoğru banyoya atılmış, ancak kilitli kapı tarafından püskürtülmüştü bile. O orada şaşkın şaşkın dikilirken kapı ardına kadar açıldı ve gördüğü en parlak kömür karası gözlere ve en geniş gülümsemeye sahip genç, uzun boylu, siyahi bir kız dışarı çıktı. Mahcup mahcup gülümseyerek, ''Kusura bakma, banyoda ben vardım.'' dedi cerbezeli bir sesle. ''Adım Vanessa, sen de Abdül olmalısın.'' Abed dramatik bir biçimde başını çevirdi ama banyo kapısında bakacak öyle fazla bir yer olmadığından bir iki saniye içinde tekrar kıza bakmak zorunda kaldı. ''Doğrusu Abed.'' diye düzeltti. Burnunu çeke çeke harfleri tek tek sıraladı. Nihayet kendini banyoya atan Abed'in burun kaygısı sonrası sükunetinde zihnini üç düşünce işgal etti. Birincisi, kızın adı Vanessa mıydı yoksa Vanessa mı? İkincisi Lee'ne ne olmuştu? Daha diş fırçası buradaydı. Üçüncüsü Zehra geliyordu. Burnu tekrar akmaya başladı. Zavallı Aroz'u tek başına bırakmamalıydık. Nasıl melül melül bakıyordu görmedin mi? Pobrekito diye mızıldandı Piyu. Ama yanımıza alsaydık da girişte bırakmamız gerekecekti dedi Allegri. Neredeyse iç çeker gibi nefesini bırakarak. Biliyorum biliyorum dedi Piyu şikayetçi bir sesle. Söyleyemediği bir şey varsa o da kendisine köpekle eşit muamele talep ettiğiydi. Hastane kapısında onun içeri girmesini kesinlikle yasaklayan bir yazı hayal etti. Niperros opius. Ne köpekler ne piyular girebilir. Böyle bir tabela olsa bu bahanenin rahatlatıcı meşruiyetine sığınıp Allegri'nin hasta ziyareti yapmasını mutlu mutlu dışarıda beklerdi. Ama fırsat eşitliği gerçek hayatta olduğu gibi gündüz düşlerinde de pek akla yatkın değildi. Kendini ne kadar zorlarsa zorlasın gözünün önüne getirebildiği yegane görüntü Aroz'un içeri alınmak için yalvararak küskün küskün ona baktığı, Piyu'nun da dışarıda kalabilmek için yalvararak küskün küskün Aroz'a baktığı, her ikisinin de birbirinin yerinde olmayı arzuladığı bir hastane sahnesiydi. Önce çiçekçiye gidelim. Latia Piedat geçen seferki şarabi gülleri çok sevmişti. Allegre, por favor, işleri zorlaştırma diye mızıldandı Piyu. Son hastane ziyaretinin bezdirici anılarını birden hatırlayarak. Bu anılar şarabi güllerden ziyade batıcı dikenlere dairdi. Mesela çiçeklerin fiyatı ve devasa bir buketi taşımanın verdiği utanç duygusu vesaire. Neden sevimli ve basit bir şey almıyoruz? Neden bu kadar... Hem öfkesini ifade etmesini sağlayacak hem de kulağa öfkeli gelmeyecek o bol yetenekli kelimeyi, doğru kelimeyi bir bulabilseydi. Allegri'yi sırtından acıtmadan yere yıkacak kelimeyi. Gösterişli biraz çirkin kaçacaktı. Zübbece daha da beterdi. Havalıysa yeterince sert değildi. Aşırı cömert kelimesine bir şans tanımaya karar verdi ve bağırdı. İyi de bu kadar aşırı cömert olmak zorunda mı? Cimrilik etme dedi Allegri küçük bir çocuğu susturur gibi sabırla başını sallayarak. Tabii ki Latia Piedat için 3-5 kuruş ayırabiliriz ama eli sıkısın. Piyu başka bir itirazda bulunmadı. Aşırı cömert hedefi ıskalamıştı. Kavga etmediler. Aslında hiç kavga etmezlerdi. Ne bugün ne en kötü anlarında ne de çıkmaya başladıklarından beri bir kez olsun kavga etmişlerdi. Bunca zamandan sonra Piyu Allegri'nin ne onunla ne de bir başkasıyla asla doğrudan çatışmaya girmeyeceğine iyice ikna olmuştu. Hayal kırıklığını ya da kırgınlığını ifade etmek için alternatif yöntemler geliştirmiş gibiydi. Çorbayı normalden daha sıcak sunmak, kakaoya gereğinden fazla şeker koymak, musluğu sızdırır vaziyette bırakmak, yatağa yapmamak, bir mobilyayı yerinden alıp başka bir yere koymak. Allegri duygularını dile getirmek için gayet incelikli bir modus operandi icat etmişti. Lastias hasvir vekalet lehçesi. Allegri'nin Todas Lastias'la yani hepsiyle ilişkisi Piyu'nun görebildiği kadarıyla Ying Yang şeklini andırıyordu. Ama burada siyah yarının adı Yin değil, sen bizim gibi değilsin, bizimkinden daha iyi bir geleceğin olacak. Beyaz yarının adıysa Yang değil, sen onlar gibi değilsin, bizden biri olduğunu köklerini unutmaydı. Buna karışık Allegri'nin çifte inzivası, dairenin iki yarısının içindeki farklı renkli noktalara benzetilebilirdi. Bu yüzden de zamanın yarısının Lastias'ı onlar gibi olmasının beklenemeyeceğini, çünkü özde farklı olduğuna ikna etmekle, zamanının diğer yarısını ise onlardan çok farklı olmasının beklenemeyeceğini, çünkü özde onlar gibi olduğuna iknaya çalışmakla geçiriyordu. Her şeyden önce dili farklıydı, Meksika'ya gitmemişti, hayatında bir kere bile. İspanyolcası zayıf olmasa da kendini İngilizce konuşurken daha rahat hissederdi ve hem Aroz hem de Piyu'yla İspan-Gilizcenin otantik bir versiyonunu konuşurdu. Yine de Allegri'nin Lastias'la aynı dili konuştuğu çok bariz bir alan vardı. Nazar dili onun da ana diliydi. Teyzeler konuşmuyor değillerdi, konuşurlardı elbet. Ama conversando, charlando, chiflando, platicando, hablando, murmurando, truqueando, cinchorando yaparken bile nazar dilini bırakmazlardı. Hayatları boyunca birbirlerine en alengirli mesajları bu lehçe üzerinden göndermişlerdi. Yabancılar arasında hiç sesleri duyulmadan, tek kelime etmeden konuşabilirdi Lastias. Konuşmaları dillendirmeye gerek yoktu. Titiz cümleler inşa etmeye gerek yoktu. Bu gereksiz ayrıntıların ağırlığını çekmeye ne lüzum vardı? Tam anlamlarını, olası göndermelerini açıklığa kavuşturmak için ne kadar uğraşırsan uğraş, daima esas hedeflediğinden çok daha azını anlatan bir kelime çığının baskısı altında zihni felç etmenin ne alemi vardı ki? Dolayısıyla Lastias hem İngilizce hem de İspanyolca kelimelerin yerine sadece kelimelerde değil, püfürtüler, kıkırtılar, kahkahalar da dahil seslerin yerine bir dizi göz hareketi koymuşlardı. Göz şekilden şekle giriyor, kırpılıyor, açılıyor, kısılıyordu. Verilen mesajın içeriğine bağlı olarak nazarın, uzatmalı bakışlar ya da kaçamak göz gezdirmeler girdabında tekrar tekrar döndüğü görsel bir jimnastikti bu. İşte Piyu'nun fazlasıyla kafa karıştırıcı bulduğu bu dolaylı dil ve onun bitmeyen lehçeleriydi. Ruhunun derinliklerinde Piyu çok istiyordu Allegra'nın biraz daha kadınsı olmasını. Kadınsı kadınların daima yaptıkları gibi ağlamasını, dırdır etmesini, kusur bulmasını, vıdı vıdı yapmasını. çorbanın sıcaklığından, yatağın üzerinde açık bırakılmış bir kitabın satırları arasından ya da Enkeladas'ın tuzundan Allegri'nin şifrelerini çözmek sinir bozucuydu. Son zamanlarda Pew her seferinde Latia Piedat'a aldıkları çiçeklerden şüphelenmeye başlamıştı. Asla takip edemediği bu dolambaçlı dile dahil miydi renkleri? Parantez içinde neden şarabi? Ya da türleri? Parantez içinde neden gül? Her zamanki gibi bu sefer de ifrata kaçan bir debdebesi, gösterişli bir nezaketi ve can sıkıcı bir yavaşlığı vardı çiçekçi kadının. Güllerle dekoratif yapraklar arasında balerin adımlarıyla süzülüyor, sanki bir hafta sonra ölecek bir tomar bitki değil de sonsuzluğa yeminli antik papirüslermiş gibi her birinden 12'şer taneyi muazzam bir zarafetle seçiyordu. Elindeki makas havada daireler çizdikçe Pew bayılacak gibi oldu. Bir çiçekçide bu keskin aletlerin işi neydi? Makaslar, bıçaklar, falçatalar, çakılar, cephanelik gibi dışarı kaçıp orada bekledi. Tekrar yola koyulduklarında Allegri mutlu görünüyordu. Büyük bölümü aşırı cömert bir buketin ardında gizlenmiş olan Pew'nun yüzündense pek bir şey anlaşılmıyordu. Buketin üzerindeki kartta bir not vardı. A la mejor tía en el mundo. Dünyanın en iyi teyzesine. Latia Piedad bir gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Sabahtan beri sırtı ağrıyordu, çok fena diye bilgilendirmişti Allegri, Las Otras Tías'ı telefonda. Pew'nun odasından her birini teker teker aramış, her seferinde tamı tamına aynı kelimeleri söylediği ve görünüşe göre karşılığında aynı yorumları aldığı halde hiç azalmayan bir coşkuyla tekrar tekrar anlatmıştı hadiseyi. Söylediklerine bakılırsa bir gün önce yemek masasında her şey normal görünüyordu. Latia Piedad yaptığı yeşil bezelye çorbası yüzünden en genç hizmetçiyi azarlamış, tenceredeki bulamacı yenebilir bir şeye dönüştürmek için mutfağa gitmiş, masadaki misafirlerden o dönene kadar yemek yememelerini istemiş ama sonra bir türlü geri dönmemişti. En genç hizmetçi mutfağa tekrar girecek cesareti topladığında çorbayı yeşil bir esrimeyle ocağın üzerinde fokurdar, Latia Piedad'ı da elinde tahta kaşık yerde yatar vaziyette bulmuştu. Latia Piedad hemen hastaneye, dünya üzerinde güvendiği tek doktora götürülmüştü. Ricardo Aguilera'ya. Büyük büyük teyzenin Ricardo Aguilera'cılığının sebebi onun ülke çapında başarılı bir doktor olarak nam salmış oluşu, yarı Meksikalılığı, parantez içinde yarım arı değil, annesi Chicana ise kendisi de öyle derdi Latia Piedad her seferinde. Hastalarına karşı iyi kalpliliği ama Pio'ya göre hepsinden çok o ışıltılı porselen gülüşüydü. Latia Piedad ne zaman hastaneye kaldırılsa ufak değişikliklerle aynı sahne tekrarlanırdı. Pembemsi, parantez içinde vişne rengi, bordo ya da şarap rengi, bir gecelikle yatakta otururdu Latia Piedad. Todas las tías, parantez içinde dönüşümlü olarak, at nalı şeklinde yatağının etrafına dizilirdi. Ağzına kadar çiçeklerle dolu lüks odada, masanın üzerinde hastaların koruyucu azizi San Camillo'nun bir tasviri olurdu. Latia Piedad, Allegri'nin kapıdan girdiğini görür görmez, ''Donde está tu Pío?'' ''Senin Pío nerede?'' diye bağırdı. Bu soruyu bir kez olsun ihmal ettiği görülmemişti. Buna mukabil Allegri de tek bir kez Pio'yu yanında götürmeyi ihmal etmemişti. Hastanelerin sivri şeylerle dolu olduğunu bile bile. Merak etme, uzun sürmeyecek söz. Binaya yaklaşırlarken Allegri onu yüreklendirmek için güldü. Latia'yı bilirsin, hep aynı hengame. Daha hepimiz hastaneye ziyarete gidemeden düzeliverir. Bazen kasten yaptığını düşünüyorum. Hepimiz onun gücüne boyun eğelim diye. Pişmiş tavuktan beter edene kadar. Pio hafiften titreyerek başını salladı. Allegri'nin söz dağarcığının büyük kısmını doğrudan yemek kitapları ve tariflerden alınmış gastronomik sözlerin oluşturduğunu öğrenmişti artık. İnsan ilişkilerini baharatlar, tatlar ve pişirme usulleriyle anlatıp anlamlandırdığı kendine has bir jargonu vardı. Keza ona göre aşk da dilimlenip ince ince doğranabilir, çözülene kadar karıştırılıp pembeleşene kadar kavrulabilir, düşük ısıda fırınlanıp kemikleri çıkarılabilir, kremalı sosa bulanıp terbiye edilebilir, haşlanıp soğumaya bırakılabilir, içi yumuşak şeylerle doldurulup isteğe göre fazladan şekerle servis edilebilirdi. Park yerinde sakin sakin puro içen El Tierramon'u gördüler. Uykulu yüzüyle selam verdi. İyi iyi, bir şey yok, merak etmeyin diye geveledi sıkıntılı bir sesle. Pio her zamanki gibi onunla göz göze gelmemeye çalıştı ve her zamanki gibi başarısız oldu. Aralarında tuhaf bir şey vardı. Bir küsür yıldır süren soyut, muğlak bir gerilim. El Tío Ramon'la ne zaman göz göze gelse, orada gördüğü delici ışıltıyı alaydan başka bir şey olarak yorumlayamıyordu Pio. El Tío Ramon'un, onunla ya da onda gördüğü bir şeyle, belki de kendi yansımasıyla, sessizce, alttan alta, amansızca dalga geçtiğini düşünmeden edemiyordu. Bir zamanlar bambaşka bir adamdım. Bu çılgın aileye girdikten sonra böyle mülayim bir El Tío olup çıktım, diyordu sanki. Mesaj gerçekten buysa, Pio bunun ima ettiği şeyleri üstüne alıyordu doğrusu. Bu gibi zamanlarda kendini zorlayarak bir karşı mesaj düşünürdü. Asla El Tío Ramon gibi olmayacak, kişiliğinden vazgeçmeyecekti. Ne de bağımsızlığından. Sonra, haydi Pio, gidelim, vamonos. El Tío Ramon'un yorgun çehresine alaylı bir tebessüm çatlattı. Onu orada bırakıp içeri girdiler. Altıncı katta bir boydan bir boya odayı ararlarken, Tanrı'ya şükür asla topuklu ayakkabı giymediği halde, ayak sesleri boş koridorda yüksek sesle tınlayan Allegri'nin adımlarının yankısını dinledi Pio. İki tarafta da duvarlar bel hizasında uçuk yeşile boyanmıştı. Piyu da o renk kataloglarından biri olsa bakmakta olduğu rengin 35E seçilmiş ülke olduğunu bilecekti. Seçilmiş ülkenin koridorlarında bir yerlerde doğru odayı buldular. Allegra önden girdi. Donde esta tu Piyu? Piyu başını buketin arkasından çıkarıp herkesi selamladı. Koro halinde selamına karşılık verdiler ve şarlando, çiflando, çinçoreando faaliyetlerine devam ettiler. Bu tanıdık ama yine de her zamanki gibi yabancı şamatanın ortasında Piyu büyük büyük teyzenin sesini işitti. Dün gece rüyamda birinin bana seslendiğini duydum. Bu odada açtım gözlerimi. Sonra çok parlak bir ışığın yatağımın üzerinde yükseldiğini gördüm. Anladım ki yakında öleceğim. Son nefesimi vermeden önce porselen takımımı Allegra'ya bırakıyorum. Bu açıklamayı herkesi susturan, odadaki her kımıltıyı bastıran, huzursuz, dipsiz bir sessizlik takip etti. Las Otras Tias alınmış, Allegra de sevinmiş görünmemeye çalıştılar. Piyu bu vaziyetten faydalanabileceğini gayet iyi bildiği için yavaştan dışarı süzüldü. Dışarı çıkınca 1 dolara sıcak kakao veren bir makine buldu. Etrafta kimseler yoktu. Ne bir hasta, ne bir doktor, ne bir hayat belirtisi. Acildeki herkes acil bir durum için dışarıya koşmuş gibiydi. Peki bu katta kimse yoksa etrafa yayılmış bütün o neşterleri ve bıçakları kim kontrol edecekti? Daha fazla nefes alıp daha az paniklemeye çalıştı. Daha fazla nefes al, daha az panikle. Neyse ki Allegra tam zamanında geldi. Zira sırayı şaşırmaya başlamıştı. Daha az nefes al, daha çok panikle. Vamonos Piyu diye cıvıldadı Allegra ağzı kulaklarına vararak. Dışarıda park yerinden geçerlerken neyse ki El Tio Ramon ortalıklarda yoktu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Grace, G-L-A-S-E. Starbucks, S-T-A-R-B-U-C-K-S. Peros, P-E-R-R-O-S. Pobrecito, P-O-B-R-E-C-I-T-O. Conversando, C-O-N-V-E-R-S-A-N-D-O. Charlando, C-H-A-R-L-A-N-D-O. Çiflando, C-H-I-F-L-A-N-D-O. Praticando, P-L-A-T-I-C-A-N-D-O. Murmurando, M-U-R-M-U-R-A-N-D-O. Truqueando, T-U-R-U-Q-U-I-A-N-D-O. Cinchoreando, C-H-I-N-C-H-O-R-R-E-A-N-D-O. Mejor, M-E-J-O-R. Chichana, C-H-I-J-A-N-A. Ricardo, R-I-J-A-R-D-O. Aguilera, A-G-U-I-L-E-R-A.